Hello. Pınar'cığım günaydın. Pınar sabahleyin dürtüklemiş beni. Bak bir hafta olacak kayıt yapmadım. Ben her gün bakıyorum kayıt var mı diye. Pınar'a özel kayıt. Yayın yapıyorum şu anda. Birçok takipçim var. Ben vallahi sizi göremiyorum. Kimlerin kimlerini takip ettiğini de bilemiyorum. Instagram'dan da en son bir takipçi yazmış. Ben seni her zaman dinliyorum, mutlaka takip ediyorum diye. Çok teşekkür ederim böyle benim apır sapır konuşmalarıma kulak sahibi verdiğiniz için. Kulak misafiri olduğunuz için hepinize. Hepinizin sağlıklı olmanız için eğer ufacık bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ben kendim ne kadar sağlıklıyım diye hiçbir zaman savunmadım zaten. Ama bütün söylediklerimi ben kendimde uygulamaya çalışan bir insanım. Hiç olmazsa şu 5-6 senedir bayağı bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Bunlardan da size ne kadarını aktarabiliyorsam işte olabildiğince zaman buldukça söylemeye çalışıyorum. Çok teşekkürler hepinize. İsminizi bilmiyorum, çoğunuzu tanımıyorum. Birkaç tane şahsi olarak görüştüğüm insanlar var. Onlar tepkilerde bulunduğu için, etkileşimde oldukları için biliyorum isimleriyle. Onun dışında isimsiz kahramanlarımsınız. Yani hani derler ya, beni ben yaptınız arkadaşlar falan şeklinde. Bu da bana bir destek oluyor. Support oluyor. Devam için. Belki de hani hiç amaçsız olmaktansa, kendi kendine konuşuyor gibi olmaktansa, ufak bir grubuz. Ama bu ufak grubun olması bile büyük fark yaratıyor bende, inanın. O yüzden hepinize öncelikle teşekkür ederim. 6 seneyi geçmiş işte bu yolculuk. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Ne kadar duyduğum, öğrendiğim şey varsa herkes gibi, çünkü herkes her şeyi biliyor da, ama oradan buradan toplama bilgilerle işte hepimiz bir yol çizdik, gidiyoruz. Çok zor bir dünyada yaşıyoruz. Herkesin maddi sıkıntıları var. Keşke loto kazansam da hepinizi bir adaya toplayabilsem, hep beraber yaşayabilsek. Çok güzel bir hayalim bu. İnanın bugün çok üzüldüm mesela. Twitter'da bir takipçim 3 aylık gaz faturasını göstermiş ve ödemezlerse kesecekler. Böyle zamanlarda böyle bir peri kızı olmak istiyorum. Bir değnekle dokunmak istiyorum. Aa kardeşim, bu da benden demek çok isterdim. Ama hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesidir bu. Çok fazla pişman olan bir insan değilim ben. Kararlarımın arkasında durdum ama zamanında çok daha çalışkan olsaydım eğer, belki bugün artı para üretecek seviyede olabilirdim. Ben hep kendi kendime yettim. Kendi hayatımın peşinden koştururken olduğu kadar oldu. Hiç böyle bir artı bir kazanç yaratamadım. İnsanlara para açısından koşamadım. Gördüğüm her ihtiyacı karşılayamadığım için pişmanlık duyuyorum açıkçası. Bu nasıl diyeyim size, yapabileceğinizin imkanı olduğu zaman seviyede olduğunuzu biliyorsunuz ama öyle bir potansiyeliniz olduğunu biliyorsunuz. Fakat bulunduğunuz seviyeye yetmiyor. O niye yetmiyor, o seviyeye niye gelemedim diye çok düşünüyorum ama geçmişi de değiştiremem. Olmayınca olmuyor. Öyle yani, olmayınca olmuyor. Ne kadar şanslı bir insan olsam da birçok konuda, iş, para kazanmak konusuna geldiği zaman ben şanslı bir insan olmadım. O nedenle de parası olup da yardım etmeyen insanlara çok kızıyorum. Onları hiç kabul edemiyorum. Şu işte yeni zenginler mi dersiniz, sanatçı geçinen insanlar mı dersiniz? Ya düşünsenize, daha geçen hafta en büyük sanatçıların arkasında keman çalan çok değerli bir müzisyen intihar etti. Ve o sanatçılar ki bizim Türkiye'de bizlerin kalkındırdığı, o şimdi yaşadıkları zengin hayatı biz halk olarak onlara verdiğimiz sanatçılar ve arkasına dönüp onları o seviyeye taşıyan kendi çalgıcılarına, müzisyenlerine dönüp bakmadılar ya. Ve o adamcağız intihar etti. Umurları bile değil. Ve işte böyle şeyler canımı çok sıkıyor. Neden diyorum ben o sanatçı olmadım? O işe yaramayan insanlar sanatçı oldu. Anlatabiliyor muyum? Bu çok korkunç bir olay. İyi insanları nedense bir şekilde imkanları olmuyor. İmkanı olan insanlar da iyi değil. Kötü insanlar. Ve bu haksızlık hayat boyunca çok gözlemlediğim bir olay. İyilerin hiçbir zaman yok yani. Hani kendi çabanızı birkaç kişiye böyle bir şeyler yaparsınız, edersiniz, yardım kuşuyla falan çalışırsınız ama benim bahsettiğim o değil. Yani iyi insanlarda maddi durum yok. Kötü insanların maddi durumu çok fazla. Velhasıl kötü bir dünyada, haksız bir dünyada yaşıyoruz. O nedenle de böyle gittiği yere kadar gidiyor, olduğu kadar oluyor. Onun verdiği bir azap ve gazap üzümleri, durumları anlayacağınız. Ve kapalı, kendinize kapanıyorsunuz, içinize kapanıyorsunuz. Görmemeye, duymamaya çalışıyorsunuz ama bir şekilde de sosyal medya tabii çok yaygınlaştığı için her şeyi duyuyoruz, görüyoruz ve bunun da ayrı bir üzüntüsü var, sıkıntısı var insanların omuzunda. Çok zor. Havalar çok soğuk. Bayağı bir zamandır sizin işte o Şubat, Mart ayınızdaki ayazları yaşıyoruz. Gerçekten soğuk rüzgarlar esiyor. Şu anda da rüzgar esiyor zaten. Kendimi Alaska'da hissediyorum. Birazdan buz kırıp balık avlamayı falan düşünüyorum. O derecede soğuk. Sabah yürüyüşlerim mümkün değil zaten bu kadar soğukta. Öğlen gibi çıkıyorum. İşte bugün de saat şu anda 1'e geliyor. Olduğu kadar evde yapıyorum egzersizleri. Sabah da yaptım. Eva Fitness takılıyorum bu aralarda. Böyle garip garip karın hareketleri yapıyor kız. Böyle sallaya sallaya göbekleri. Fena değil. Onunla uğraşıyorum. Bu glute kasları denen kalça kasları var ya, onların gelişmesi üzerine çok baskı yapıyorlar. Haklılar o baskıda. Ama gel gör ki tembellikten hala o moda geçemedim. Şimdi kalça kasları çalışmadıkça sırt ağrıları oluşmaya başlıyor. Özellikle alt bel, orta bel. Bunun hepsini taşıyan da bu kalça kasları ve çok büyük kaslar bunlar. Bildiğiniz yastık durumunda düşmüş olan bizim kalçalarımız son derece kötü. Ve bunu düzeltmek için belli hareketler var, glute hareketleri. Onu düzenli yapmak gerekiyor hafta 3 defa. 3 kez en azından bir gün ara vererek. Dilerim o moda geçeceğim. Size de zaten yayınlayacağım, o bir program var YouTube'da. Çok güzel çalıştırıyor. Adam zaten glute master'mış adam. Yani tamamıyla hayatını body'ci, kalça kaslarını geliştirmeye adamış bir adam. O programı yayınlarım, nefis yani. 3-5 tane hareket yapıyor ama güzel hareketler. Ve bunu sürekli hale, rutin hale geçirdikçe kalça kaslarınız gelişiyor. Hem de Brezilyalı kadın tipine veya işte atıyorum Brezilyalı erkek kalçası tipine ulaşıyoruz. Ama aslında bu tipten ve gösterişin dışında bel için önemli. O nedenle yastıklarımızı geliştirmemiz gerek, biliyorum. Bu rutinde başlayacağım. Size de söyleyeceğim. O adamı göstereceğim. Linkini paylaşacağım altına. Ayrıca son haftadır kesinlikle yüz egzersizlerine başladım. Onu rutin yaptım her akşam. Mutlaka zaten bir dizi veya bir film seyrediyorum oturduğum yerde. Yüz egzersizleri yapmadan geçirmediğim bir akşam yok. Şu son bir haftadır. Size de dehşet tavsiye ederim. Şimdi genelde 30-35 yaşına kadar hiçbir şey anlamıyoruz, anlamadık. Siz de anlamayacaksınız. Ama 40'ından sonra yüz nasıl sarkıyor, nasıl kendini bırakıyor inanamazsınız. kendimde de bunu yaşadığım için mesela işte böyle gıdıktır, alt göz torbalarının çıkmasıdır. Çok fazla kırışım, kırışık yok bende de. En azından bu sarkmayı gözlemleyebiliyorum ve rahatsız edici bu. Bunun için mutlaka yüz egzersizleri rutin olması lazım. Bir beğendiğim kızcağız var, Asyalı. Onun da linkini paylaşırım. Bunu da rutine koydum. Sizi de rutine koymanızı tavsiye ediyorum. Lütfen her egzersiz gibi günlük rutininize eklediğimiz şey bu yürüyüşler olsun. Artı yaptığımız egzersizler olsun. Bu gurusu da ekleyeceğiz tabii kalça kaslarında. Yüz egzersizlerini, işte yüz yogası mı dersiniz artık ismini. Yüz yağları egzersizini derseniz, sarkmalar egzersizini dersiniz, ne derseniz deyin. Onu da eklemek gerekiyor. Maalesef böyle bir gün iki gün yapıp sonradan bırakmakla bir sonuç elde edilmiyor. Ve sürekli bunu bir nasıl dişimizi fırçalıyorsak gece yatmadan, nasıl makyajımızı çıkartıyorsak her gün veya makyaj yapmasak bile bir temizliyorsak yüzümüzü, yüz egzersizlerinde her gün rutin yapmamız şart. Artık bundan sonra etkili olması için ve yaşlandığınızda bir parşömen kağıdına dönmemek için, bir hindi formu oluşturmamak için, insanca yüzünüze bakılır halde olmak için yaşlanmak değerli bence. O yüzden onu da söyleyeyim dedim. Bir haftadır ona da başladım, oturttum. Sonra yeşil çay rutinim devam ediyor. Onu herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka günde bir fincan. En fazla iki fincan zaten yeşil çay. Mutlaka içmek zorundayız. Yeşil çay devam ediyor. Keten tohumu rutinim devam ediyor. Bir kaşık taze çekiyorum ben tohumdan. Her gün bir kaşık. İçine de 2 adet sarımsak katıyorum. Kalp için, dolaşım için çok önemli. İkisi de zaten omega 3 biliyorsunuz keten tohumu. Ve bir yaştan sonra özellikle kadınlarda estrojen için önemli. Çünkü menopoza girince estrojen de düşmeye başlıyor. Bu bitkisel estrojen de olsa bayağı etkisi var. Düzenliyor yani. O yüzden keten tohumu ve sarımsak tadını sevdiğim için bir kaşık hafif yoğurtla veya kefirle onu öyle yemeye devam ediyorum. Kolajen rutinin devam ediyor. Çünkü kolajen üretimi de azalıyor ya. Her gün olmasa bile güneşin mutlaka kolajen tozu içiyorum. Protein tozumu da aynı şekilde gün aşırı içiyorum. Bu aralar ortodoks diyetinden bahsettim ya size geçen yayında. Sebzeyi daha çok arttırdım. Çiğ sebzeyi daha çok arttırdım. Et kısmını azalttım. Çok az belki böyle bir et varsa yemeğin içinde var biraz kıymamsı şeklinde. Onu azalttım. Kuru fasulye, nohut, mercimek, kırmızı ve yeşil mercimek. Onları çoğaltıyoruz. Hatta geçen gün bir arkadaşım konuşuyorum Dilek'le. Şimdi o da ekmeği kesmiş. Kahvaltıda işte peynir, yumurta, domates, salatalık. Ya dedim ki şu kahvaltı alışkanlığınız hep aynı. Şunu dedim bir değiştir yani. Mesela bir salata ye. O salatanın içinde kuru fasulyesi olsun, haşlanmış nohut olsun biraz, mercimeği olsun biraz. Karışık bildiğin salatayı sabah kahvaltısı diye yiyeceksin. Bu kadar olay basit. Ay nasıl değiştireyim? Ama işte hep aynı şeylerle gitmiyor. Vücut olmuyor yani, eksik kalıyor. Eğer bunu bir rutine değiştirmezseniz ömür boyu domates, peynir, yumurta şeklinde ve tabii yanında herkes işte ekmek bilmem ne şeklinde devam ediyor. Akşamdan kalan çorbanız kahvaltı olur, nefis olur. Akşamdan kalan sebze yemeğiniz kahvaltı olur, nefis olur. Kahvaltı konseptini dışına çıkmak zorundasınız sağlık için. Bir takip ettiğim mesela fonksiyonel doktor var. O sebze proteini kullanıyor. Sebze, sizde de var ya bezelye tozu. Onun içine meyveleri katıp yavaş yudumlarla yarım saat falan şeklinde içiyor her gün. O öyle bulmuş kahvaltı şeklinde. Öğlen yine böyle karışık salata yiyor. Akşam da sebze yemeği yiyor. Haftanın 6 günü vejeteryan şeklinde yaşıyor yani böyle. Ve haftanın bir gününde varsa balık diyor, işte varsa et diyor. İtalyan bir aileden geldiği için makarna, pizzamsı şeyleri o haftanın bir gününe atmış. Onu haftanın bir günü ayırıyorum diyor ama haftanın 6 günü adam vejeteryan yani. Ve çok sağlıklı. Bütün hastalıklarını, bayağı bir kronik hastalıktan böyle kurtulmuş ki üniversite zamanında diyor çok fazla işte vücut geliştireceğim diye hayvansal gıdalar, proteinler yani ne bulursam yedim diyor. Yağlar falan. Şimdi artık o da aşağı yukarı 50 yaşında falan herhalde. Tamamıyla sebze, meyve ağırlık. Tahıllardan da iyi tahıllar ağırlık. Ama asla mesela şey yok. Süt ürünlerini kesmiş. Ne peynir var, ne yoğurt var. Sadece badem sütü, Hindistan cevizi sütü kullanıyor. Süt ürünlerini hiç içmiyor. Yıllardır kullanmıyor, yemiyor. Hayvan eti olarak da çoğunluk balık, deniz ürünleri ve işte bazen de kırmızı et tercih ediyor haftanın bir günü. Ben o adama güveniyorum. Çünkü birçok doktorun şimdiki bahsettiği gibi işte şu kadar protein yiyeceksin, bu kadar ne yapacaksın, işte şunu arttıracaksın, her gün her gün mutlaka protein yiyeceksin, kaslarını koruyacaksın olayına. Açıkçası hayvansal proteini itiştirdikleri için güvenmiyorum. Geçen yayında da söyledim. Çok büyük araziler var hayvansal proteinlerde. Gittikçe ben de azaltıyorum. Ama tamamıyla tabii ki bu bir veganlık seviyesinde olmayacak. Dediğim gibi 6 gün vejetaryen, 1 gün istediğiniz şekilde kendinizi serbest bırakarak hayatı yaşamak mümkün. Ve sağlıklı olmak gayet mümkün. Ağırlık kaldırma konusunda çok baskı yapıyorlar. Bir yaştan sonra işte kaslarınızı geliştirin, ağırlık kaldırın diye. Katılıyorum. Kendi evde ağırlıklarım var. Orada egzersiz yaptığım zaman kol ağırlıkları falan çalışıyorum ama tabii bu spor salonundaki ağırlıkları kaldırmak kadar etkili değil. Onun için de belki bir gün spor salonuna yazılırım. Henüz daha o aşamaya gelmedim ağırlık kaldırmada. Şu sırtın yukarı kısmında, küreklerin ortası kısmında, ensenin alt kısmında yaşlanınca böyle bir kamburlaşma, yağlaşma oluşuyor. O yüzden kollarınızı arkaya arkaya atarak yapılan egzersizler var. Duruş egzersizleri ve o kürek kısmını çalıştırdığınız egzersizler. Ona ağırlık verdim bu aralar. Çünkü o kısım hakikaten özellikle çalışmazsanız çalışmıyor. Tam şu boynunuzun altı kürek kesiminin ortasına doğru, yukarı doğru. O yağları eritmek için de devamlı kürek hareketleri yapmak gerekiyor. Keşke imkanı olsa da bir kürek aleti alabilsem eve. Çok seviyorum kürek çekmeyi. Çok güzel bir alet hakikaten, spor aleti. O da işte cime gidince olur. Şu anda cime gitmek gibi bir niyetim yok. Zaten salgın devam ediyor. Bir sürü abuk sabuk işte yok. Maske taktın takmadın davası. Yüzmeye giderken iyiydi. Çünkü orada saunaya takılıyordum daha çok. Ter atmak için. Havuz da kapandı salgında. 2 seneye yakın işte, 1,5 senedir. Yüzme de yok. Zaten burada deniz var ama Allah'lık bir deniz var. İçinde köpek balıkları yüzüyor. Zaten böyle rengi de koyu siyah gri bir şey. Deniz değil, okyanus. Hiç tadı yok. Ona da gidemiyoruz. Eğer sahilde yaşayanlarınız varsa inanın çok şanslısınız. Ege gibi bir deniz yok çünkü. Ege'nin suyu gibi. Ve güvenliği açısından da öyle. Zamanında hepsinin tadını bol bol çıkarttığım için şimdi ben böyle karada kalmış deniz kızı sendromu yaşıyorum. Çok severim çünkü denizde yüzmeyi ama maalesef imkan yok. Bunların havuzları da ilaçlı ve klorlu.
Onlarla nefret ediyorum. Doğal oluşumlu deniz suyu kullanmıyorlar. O bakımlardan da çok gerili kafaları. Yani bu teknolojide, bu kadar okyanusta deniz suyu kullanmamak büyük ilkellik bana göre. O yüzden havuzlara takılmıyorum. Hani bir girip çıkıyorum bilmem ne ama hemen o klorlu suyla suyu atmak gerekiyor üstünden. İşte savunma açısından muzdaribim. Onun dışında kendi kendime böyle yaşıyorum. Şimdi böyle rüzgar olduğu için de çok yürüyüşüme etkileniyor kışın ama yapacak bir şey yok her zaman. Bir süre böyle davranacağız, takılacağız. Bu aralar dinlediğim bir kitap vardı. Never Binge Again diye. Çok güzel bir psikolog adam. Bu binge eating, binge'in Türkçesi yok maalesef karşılığı. Tıkıştırma diyorum ben ona. Mesela binge watching, ardı ardına Netflix dizilerini seyretmek. Mesela bir dizinin 10 bölümünü birden seyrederseniz bir gün içinde veya 5 bölümünü, o binge watching'e giriyor. Yani tıkınır gibi her şeyi, bütün diziyi seyrediyorsunuz, bölümlerini. Binge eating de çok büyük bir problem. İnsanların gözünün karardığı, gözünü hiçbir şey görmediği ve sevdiği bütün her şeyi bir anda tıkıştırması binge eating. Ve bu birçoğumuzda çok büyük bir sorun. Ve binge eating saatleri genelde akşam. Çok ilginçtir. Veya böyle sinirlendiğiniz anlarda veya üzüldüğünüz anlarda, stresten oluşuyor ve psikolojik olarak çok büyük dengesizlik aslında. Bir hastalık yani, binge eating hastalığı. O nedenle bu psikologun yazdığı kitabı çok beğendim. Onun üzerine biraz çalışmalar yapıyorum. Çünkü herkeste binge eating hastalığı var. Bir şey sizi tetikliyor ve beyin kendini kilitleyip hiç düşüncesizce aşağı yukarı bir 5-10 dakika, 15 dakika boyunca elinizin altına gelirse tıkınıyorsunuz. Yani işte orada kek mi var, pasta mı var, işte ekmek mi var, börek mi var, hepsini tıkınıyorsunuz, ağzı tıkıyorsunuz. Bir zaman sonra hani bulimik olsanız onu kusup çıkartmanız lazım. Öyle bir tabii etken de yok. Korkunç bir hastalık aslında. Ve çok insan da var. Binge eating. Bu da büyük ihtimal yaşam koşullarının stresinin artmasından dolayı ve çok fazla gıdanın elimizin altından olmasından dolayı bence. Ve bu binge eating kesmenin en büyük yolu her gün sürekli olarak beyninizi eğitmek diyor o psikolog. Her gün akşam saat 5'te yemeği kestiniz mi? Altta kestiniz mi? Tamam, kapak. Açık sesle bunu söyleyeceksiniz, yüksek sesle. Dinner is done. Yani akşam yemeği bitti. Bundan sonra ağzımıza hiçbir şey girmeyecek. Hiçbir şey. Hiçbir şey yemeyeceksiniz. Hiçbir şey atıştırmayacaksınız. Mutfak kısmına geçmeyeceksiniz. Dolabı açmayacaksınız. Ne yapmak istiyorsanız elinizde bir kamomil papatya çayı, oturup işte dizinizi seyretmek, kitabınızı okumak şeklinde uykuya hazırlanacaksınız. Ve bunu sürekli yapmanız gerekiyor, bu rutini. Her gün tekrar tekrar binge eating yapmayacağım. Tıkıştırma saatim hissetsem bile işte mesela duş alacağım, banyo yapacağım veya işte yüzümü temizleyeceğim veya işte benim yaptığım gibi yüz masajı, yüz egzersizleri yapacağım. O içinizden gelen dürtüyü, o psikolog bu dürtüye domuz dürtüsü diyor. O içinizden bağıran domuzu susturmanız gerekiyor. Ve o rutine girdikten sonra o binge eating zaman içinde yok oluyor. Çünkü siz artık onun yerine başka bir bağımlılık kuruyorsunuz, koyuyorsunuz. Ve o bağımlılığı, o rutini her akşam yapmanız gerek. Ondan sonra da binge eating'den bir daha hayat boyu yaşamıyorsunuz. Çünkü o belli saatte gelen yeme isteği genelde 8 ile 10 arasında geliyor bu istek. İnsanların rahatladığı, böyle işte televizyon karşısına geçtiği, işte dinleniyorum ki, bu da benim hakkım ki, ben bunu hak ettim ki, çok yoruldum bugün, çok stresliydim. Ne olacak canım, buradan işte bir paket cipsi yesem önemli değil. Bir tas kuru yemiş yesem sorun değil. Birkaç tane oturup meyveyi yesem ne yapacak ki? Kalkayım bir tost yapayım. Kalmış işte evde dolapta ne varsa yemekten onu yiyeyim. İsteği kendinize geldiğiniz anda ve o kesin boundary'leri, sınırları çizdiğiniz zaman her gün yavaş yavaş geçecek, unutacaksınız diyor o psikolog da. Ve binlerce hastasını böyle kurtarmış. Hakikaten binge eating yeme bozukluklarının başında geliyor. Eskiden anoreksiya vardı, bulimia vardı. Şimdi en büyük sorunumuz binge eating. Yani düşüncesizce bir anda her şeyi tıkıştırmak. Önemli olanlar bir tanesi de aslında elinizin altında o gıdalar olmayacak. Hiçbir gıda yiyeceksiniz ama özellikle sizi trigger eden, sizi hoşunuza giden gıdaların elinizin altında olması lazım. Bir de şöyle bir yaklaşım var. Atıyorum bir insanı bir diyetle ne kadar bir gıdadan uzaklaştırırsanız insan psikolojisi tekrardan özellikle o gıdayı istiyor. İşte bu şımarık beyin çok nankör. Hakikaten neyi yasaklarsanız inadına gidip o yasakladığınız yiyeceği düşünmeye başlıyor. Atıyorum siz kendinize ekmek yemeyeceğim mi dediniz. Beyin her gün ekmek ye, ekmek ye, ekmek ye diye size sinyaller ve düşünceler yolluyor. İşte adamın bahsettiği domuz beyin bu. Durmadan sizi kötü yola itiyor diyeceğim bu beyin. Ve bu kötü yol hakikaten iyi bir yol değil. Bunun farkında olmanız lazım. O beyni susturmanız gerekiyor. Binge eating'den kurtulmanın en şeysinden bir tanesi de dediğine göre psikolog. Günlük tutacaksınız diyor ya. İçinizden ne geçiyorsa her gün günlük yazacaksınız. Oturacaksınız, o saatlerde günlük yazacaksınız. 3-5 sayfa içinizdeki o stresi kağıtlara dökeceksiniz. İçinizdeki duyguları kağıda dökeceksiniz. Neyi niçin yediğinizi, neyi ne zaman yediğinizi, neyin sizi strese soktuğunu, neden rahatladığınız zaman bir şeyi yemek istediğinizi o günlüklere yazacaksınız diyor. Bu da bir yöntem olabilir. Ben yapmadım ama günlük tutan herkesin çok başarılı olduğunu söylüyor. Bunu da böyle bilin. Yani binge eating çok büyük bir sorun. Mesela benim en çok takıldığım yer bana verin yeşil soğan, işte acı biber, beyaz peynir, ekmek arası. Ben onunla yaşarım. Hakikaten ben bu sandviçle yaşarım. Veya tost verin. Onu yerim 3 öğün, 5 öğün ne zaman olursa. Bu peynirli yağlı gıdanın karbonhidratla birleşmesindeki o duyduğum haz çok yüksek. Ve ben bunu birçok insanda yaşıyorum zaten peynir düşkün olanlarda. Kahve bağımlısı gibi peynir de bağımlılık yapıyor beyinde. Ve peynirin girdiği her gıda benim için bir trigger, yani ateşleyici. O yüzden benim binge eating eğitimimde özellikle peynirden uzak durmam gerekiyor. Ben bunun farkındayım. Hani ekmek olmayabilir ama ben mesela o illa peyniri iki domatesin arasında koyup yerim. Anlatabiliyor muyum? İki yumurta kırarım, yumurtanın üstüne döker yerim. İşte bu da bir yeme bozukluğu. Çünkü peynire olan bağımlılığım, o bozduğum beyindeki nokta, kahveden kurtulurken hani peynire yıllardır da danmışım şeklinde veya sigarayı bırakmışım peyniri arttırmışım şeklinde. Çünkü beyin hep bir bağımlı mekanizma. Bağımlılıkları çok seviyor. Alkolikler de o yüzden alkolik. Uyuşturucu kullananlar da o yüzden hep devamlı olarak uyuşturucu kullanıyor. Bütün zararları tuttukları halde aynı bağımlı devam etmek bir hastalık. Bende de bu var. Ekmek ver, peynir ver. İşte poğaça ver, simitle peynir ver. Atıyorum pizza ver, bol işte peynirli. Çünkü ben hayatım boyunca pizzayı çift kaşarlı yedim. Yani buradan görebilirsiniz etkisini bende peynirin. Çok zor, kolay değil. Ama hiç olmazsa azalta azalta ve özellikle o akşam o stres attığınız zamanlarda bunu engelleye engelleye başka bir rutinle işte yaptığım gibi yüz egzersiz rutinle veya bir banyo rutiniyle şeklinde azalttıkça, kestikçe bu bağımlılıktan da kurtuluyoruz diyor. Dediği de psikolog. Onun yalancısıyım. Ben de savaşıyorum sizler gibi. Hepinizin vardır böyle bir şey diye düşünüyorum. Hep derim ya, yetişkin eğitmek çocuk eğitmekten kat kat zor. Yani çünkü çocuğun önünden alırsınız, o bir daha ona ulaşamaz. Çocuğu kesebiliyorsunuz ama yetişkinin önünden hiçbir şey alamıyoruz. O kadar imkanlar elimizin altında ki kimse bizi biz dışında durduramaz. Ben ne kadar size şunu yeme, bunu yapma falan desem de bu tamamıyla sizin kendi disiplininiz. Ve o disiplini kurmak her gün her gün düştükçe tekrar kalkmaktan çıkıyor. Bugün yaptınız mı? Pazartesiye bırakmayın. Anında devam edin yarın yapmamaya, öbür günü yapmamaya. Çünkü o pazartesiler hiç gelmiyor. Aman canım bugün de yiyeyim, sonra yememler hiç bitmiyor. Her zaman tekrar tekrar insanlar bu psikolojide hayatlarını devam ettiriyorlar. Bir bakmışsın ki bir gün hastane kapılarında, doktor kapılarında en nefret ettiğim ve sizi korumaya çalıştığım zaten bu meslek. Çünkü çok yanlış eğitiliyor doktorlar, çok yanlış tedavi uyguluyorlar, zaten tedavi de etmiyorlar. Benim tek çabam doktorların eline düşmeyeyim diye. Artık onların hayatında olmanıza ve sizin paranızı çekmenize izin vermeyin. Olabildiğince kaçmak zorundayız doktorlardan. Bunun da tek çaresi kendi disiplinimizi sağlamak. Bugün bir tweet attım. Vücudumuza çöp kovası gibi bakıyoruz. Kusura bakmayın, öyle. Halbuki bizim bir tek vücudumuz var. Başka vücut alamayacağız. Başka bir vücuda geçemeyeceğiz. Bunu değiştirme imkanımız yok. Bir kot pantolon, bir tişört, bir ayakkabı gibi vücut değiştiremeyiz. Bu tek vücuda tek bakacak olan insan da biziz. Kimse değil. Ne anne, ne baba, ne çocuğunuz, ne doktor, kimse. Sadece biz sorumluyuz. Her yaptığımızdan, her yediğimizden, her yemediğimizden, her yapmadığımızdan. Ve bu sorumluluk bize ait. Bir yetişkin olarak bunu disipline sokmak zorundayız ki biz o doktorun eline düşmeyelim. Tek tapınağımız var, vücut. Tek kutsalımız var, vücudumuz. Şu anda içinde yaşadığımız bu insan formu bizim sahip olduğumuz hayatta tek şey. Ve bu sahip olduğumuz tek şey işte araba değil, ev değil, ayakkabı değil, kıyafet değil. Bir tane vücuda sahibiz ve buna iyi bakmak zorundayız. Maalesef zevklerimize izin vermeyeceğiz ve onların bizi sağlıksız yapmasına izin vermeyeceğiz. Çok büyük bir savaştayız. Gıda şirketleri, bu sanayi üretimi o kadar bastırıyor ki her yerden reklamlar, nereye baksanız abuk sabuk yiyeceklerle doldu. Hani kör olsanız daha sağlıklı olacaksınız diyeceğim, o derece. İnanılmaz bir bombardıman altındayız, biliyorum. Bunun için sürekli kendinize bunu hatırlatın. Tek sahip olduğum şey vücudum. Bunu sadece ben değiştirebilirim. Bu disiplini sadece ben kurabilirim. Bana kimse yardım etmez. Sadece kendim kendime yardım edebilirim. Ve benim tek amacım var, o doktorların eline düşmemek. Anlatabiliyor muyum? Ve 40'lı yaşlardan sonra her şey öyle hızlı düşmeye başlıyor ki o la işte 20'lerde 30'lardaki hayat birdenbire gidiyor. Gözleriniz birdenbire düşmeye başlıyor. Saçlarınız dökülmeye başlıyor. Beyazlamaya başlıyor. Yüzünüz sakmaya başlıyor. Bir anda kendinizi ne oluyor ne oluyor, hangisini tutacağım telaşla düşüyorsunuz. Telaşlanmayın. Rutinlerinizi oturttukça, mineral vitamininizi arttırdıkça, yeşil sebzeler meyvelerden ve iyi tahıllardan beslenmeye devam ettikçe, arada işte bu hani kolajeninizi takviye ettikçe, D vitamini muhteşem arttırdıkça ve olabildiğince deniz ürünleri kaynaklı hayvansal gıdalar yedikçe ve yağları kesinlikle kestikçe, iyi yağlardan da zaten zeytinyağı, biliyorsunuz, ve zeytinin kendisi. Onları alıyoruz yeterli. Aldıkça ve bu rutinleri oturttukça, yeşil çaydır, biberiye çayıdır, işte diğer iyi çaylardan bahsediyorum, karaciğer temizleyen çaylardan, dandelion gibi, miltisil Türkçesi, hep unuturum ben onun isimlerini, deve dikeni, onun gibi çaylardan içtikçe, vücudunuz temizledikçe, maydanoz kürüydü, lahana kürüydü, bunları yaptıkça bir şey olmuyor. Ve olursa da dediğiniz şöyle oluyor: ben elimden geleni yaptım, bundan sonrası bana ait değil, çevrenin kirliliği deme şansınız var. Ama yapmazsanız, kendinize suçlarsanız, keşke o zamanlar şunu yapsaydım demek çok kötü bir duygu. O nedenle bugün başlayın. Bugün vücudunuza deyin ki bir tek sahip olduğum şey var hayatta, vücudum. Tek kutsalım var, vücudum. Tek tapınağım var, vücudum. Kendime tapıyorum, kendime değer veriyorum. Ben tek bir örneğim. Şu anda dünyada kimse yaşamıyor, sadece ben yaşıyorum. O nedenle benim şu günkü durumda iyi ve sağlıklı olmam, benim bu vücuda nasıl baktığımla düzgün, doğru, orantılı, paralel. Benden başka kimse bana yardım etmeyecek ve etmiyor. Sadece ben her gün kalkıp o vücuduma istediği değerli, iyi şeyleri veriyorum. İşte bunun rahatlığını yaşıyorum demenizi istiyorum. Olay bu. Kendimi bir an papaz gibi hissettim kilisede. Amerikalı papazlar o kadar güzel söylevler çekiyorlar ki böyle hakikaten insanların niye kiliseye gittiğini anlayabiliyorum. Çok iyi konuşmacılar. Böyle bam tellerini çok iyi biliyorlar. Muhteşem insanlık dersleri veriyorlar o kiliselerde. O bakımdan böyle söylev çekince de kendimi bir an papaz gibi hissettim karşınızda. Evet, ben de bir kilise açabilirim bu durumda, değil mi? Siz de benim müritlerimsiniz. Bengü Kilisesi ne yapar ne eder? İşte bu kadar. İşte böyle arkadaşlar. 40 dakika gelmiş Pınar'cığım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bye.